Ayrım 15, sıfıra bir kala, Ken Follett, sayfa 185. Saat 18.30. Yeryüzü gölgesinin sonsuz karanlığından kurtulup çıplak güneş ışınının parlaklığına geçerken, uydunun uzayda maruz kalacağı aşırı sıcak ve soğuk konusunda bilimciler ancak tahminlerde bulunabilmektedirler. Bu etkilerin sonucunu hafifletmek için silindir, güneşin kavurucu ışınlarını yansıtması için kısmen 2.54 santimin 1 bölü 8'lik bölümüne parlak alüminyum oksit şeritleriyle kaplanmış ve uzaydaki kasıp kavurucu soğuktan korumak için de cam elyafı ile yalıtılmıştır. Evet, çıkardık dedi bilip merdivenden aşağı inerken. Luke'un ağzı kurumuştu. Hayalinde Billy'nin elini tutmuş, mum ışığının aydınlattığı bir masa üzerinden yüzünü seyrediyor, onu öpüyor, giysilerini çıkarışını seyrediyordu. Bir karısı olduğunu bildiğinden kendini suçlu hissediyordu ama karısını anımsayamıyordu. Billy yanı başındaydı oysa. Canlı canlı konuşuyor, gülüyor ve mis kokulu sabun kokuyordu. Binanın kapısına gelip durdular. ''Aşık mıydık birbirimize?'' diye sordu Luke. Yüzündeki ifadeyi iyice görebilmek için bakışlarını ona dikti. Şimdiye dek yüzündeki ifadeyi okumak kolay olmuştu. Gel gelelim okuduğu kitap kapanmıştı, bütün görebildiği kapağıydı. ''Elbette'' dedi. Sesi doğaldı ama sanki bir giz saklıydı ardında. ''Benim için dünyadaki tek erkek sendin.'' Nasıl olmuştu da böyle bir kadını elinden kaçırmıştı? Bu anılarının tümünü yitirmiş olmaktan da beterdi. Ama insan daha iyi anlıyordu şimdi. Artık genç Hızır'ın hayal dünyasını süsleyen ideal aşık denen o şeyin var olmadığını bilecek kadar büyüdüm. Kötünün iyileri var sadece. Kimi zaman zaman parlak zırhlarla çıkıyor insanın karşısına ama hepsinin de paslı yanları var. Her şeyi ayrıntısıyla bilmek istiyordu. Soracak o kadar soru vardı ki. Bunun üzerine Bernie ile evlendin demek. Evet. Ne biçim biriydi? Zeki, becerikli. Erkeklerimin hepsinin zeki ve becerikli olmasını isterim. Yoksa sıkılırım. Güçlü de olmalı. Bana meydan okuyacak güçte. Yüce yürekli birinin gülümsemesiyle gülümsedi. Neden bozuştunuz peki? Değer çatışması, soyut bir şey. Ama ben iki savaşa katıldı. İspanyol Sivil Savaşı ile İkinci Dünya Savaşı'nda özgürlük için dövüştü. Politika onun için her şeyden önce geliyordu. Luke'un her şeyden daha çok sormak istediği bir soru vardı. Dolambaçlı yollara sapmadan açık açık çıkardı baklayı ağzından. Çıktığın kimse var mı şimdi? Var tabii. Adı Harold Brodsky. Luke kendini aptal hissediyordu. Biri olması doğaldı. 30 yaşlarında dul, güzel bir kadın. Onunla çıkmak için can atan bir sürü erkek olmalıydı. Pişmanlık ifade eder bir gülümsemeydi. Hayalindeki adam mı? Hayır, ama zeki, beni güldürüyor ve bana tapıyor. Kıskançlık yüreğini sızlatmıştı Luke'un. Talihli Harold diye düşündü. Değerler konusunda anlaşıyorsunuz demek. Sayılır. Onun hayatındaki en önemli şey çocuğu, kendisi dul, sonra da üniversite hayatı geliyor. Dalı ne? İyot kimyası, ben de işimle aşırı neşirim diye gülümsedi. Erkekler konusunda pek hayalperest değilim ama insan zihninin gizlerini açığa çıkarma konusunda hala idealist davranıyorum. Bu onu yeniden sadede getirmişti ama bundan sonraki sözü daha acı bir darbe oldu. Keşke benim zihnimin gizlerini de açabilseydin. Birden bir düşüncedir aldı Billy'yi. Problemlerinin verdiği zihin yüküne karşın düşünürken burnunu kırıştırması ne kadar da güzelleştiriyordu onu. Tuhaf dedi. Belki kafatasını bir yere çarptın da iz bırakmadı. Ama öyle olsa baş ağrılarının olması gerekirdi. Ama ağrımıyor. Alkolik değilsin, uyuşturucuyla ilgin yok. Yüzünden belli zaten. Dehşetli bir şok geçirmiş, uzun süren bir strese uğramış olsan bunu ya senden ya da ortak dostumuzdan duyardım. Yani kala kala ne kalıyor geriye? Başını iki yana sallayarak devam etti. Şizofren olmadığında kesin, yani elektrik şoku ve ilaç tedavisi görmüş olman da olanaksız. Birden durdu, irkilmişti, ağzı açık, gözleri fal taşı gibiydi. Ne geldi aklına diye sordu Luke. Joe Blow'u hatırladım. O da kim? Joseph Bellow. Uydurma diye üzerinde durmamıştım bu adın. Ne demek istiyorsun? Dün geç vakit hastaneye gelmişti. Ben eve gittikten sonra. Sonra aynı gece taburcu edilmiş. Garip bir vaka. Nesi varmış? Şizofrendi. Benzi atmıştı. Vay canına. Luke kadının aklından geçenleri okur gibiydi. Yani bu hasta. Gidip dosyasına bakalım. Dönüp merdivenlerden yukarı koşmaya başladı. Birlikte koridoru hızla geçtiler ve üzerinde kayıt bürosu yazılı bir odaya girdiler. İçeride kimse yoktu. Billy ışığı açtı. Billy üzerinde AD yazılı bir çekmeceyi açtı, dosyaları karıştırdı ve birini çıkardı. Yüksek sesle okudu. Beyaz erkek, 1.85 boyunda, 90 kilo ağırlığında, 37 yaşında. Luke'un tahmini doğrulanmış oluyordu. Yani ben miydim o dedi. Billy evet der gibi başını salladı. Hastaya bütüncül bellek kaybına neden olan bir tedavi uygulanmış. Aman ya Rabbim. Luke allak bullak olmuştu. Aynı zamanda hayret içinde kalmıştı. Böyleyse bu ona kasten yapılmış demekti. Tevekkeli değil ardına adam takmışlardı. Tedavinin işe yarayıp yaramadığını anlamak için. Kim yapmış olabilir bunu? Meslektaşım Doktor Leonard Ross hastanın girişini yapan Len psikiyatırdır. Bu tedavi için hangi nedenle izin verdiğini öğrenmeliyim. Bu durumdaki bir hasta genelde bir süre hatta epey bir gün gözetim altında tutulması gerekir. Hastayı yaka paça taburcu etmek için özel bir nedeni olmalı. Akrabaları dahi isteyecek olsa buna müsaade edilemez. Bu işin içinde bir bit yeniği var. Ross'un başı dertli olmalı. Sanmam pek. Şikayete kalkışacak olsam millet bana ulaşamadığı ciğere pisliyor diyecek. O işi ben istemiştim de hala kızgınım. Araştırma müdürlüğüne ben taliptim. Ne zaman oldu bu? Bugün. Luke irkilmişti. Yani Ross bugün mü bu göreve getirildi? Evet, bunun bir tesadüf olduğunu da sanmıyorum. Vay canına, olamaz, rüşvet aldı demek. Bu yasa dışı tedavi için bu mevki ona verildi demek. İnanamıyorum, aslında anlıyorum. Zayıf bir karakterdir. Ama başka birinin maşası. Bunu hastanedeki üst kademede biri ona yaptırmış olmalı. Hayır diye başını salladı biri. Bu işi finanse eden vakıf Sover bir vakfı. Bu mevkiye Ross'un getirilmesini şart koşmuş. Patronum söyledi. Nedenini bir türlü anlayamamıştım. Şimdi anlıyorum. Her şey yerli yerine oturuyor ama durum gene de karışık. Vakıftan biri benim belleğimi yitirmemi istiyor. Kim olduğunu tahmin ediyorum dedi Billy. Anthony Carroll, mütevelli heyetinde. Bu ad bir şey ifade ediyordu. Luke Anthony'nin Elspeth'in sözünü ettiği siyah ajanı olduğunu anımsadı. İyi ama neden? Sorabileceğimiz biri var dedi Billy ve telefonu kaldırdı. Billy numarayı çevirirken Luke olan bitenleri zihninde derleyip toplamaya çalışıyordu. Son bir saat içinde bir şok diğerini izlemişti. Unuttuklarını bir daha anımsayamayacağı söylenmişti. Billy'yi ilkin sevdiğini sonra da kaybettiğini öğrenmişti. Nasıl olmuştu da bu kadar aptalca davranmıştı? Şimdi de bu bellek kaybının ona zorla yaptırıldığı ve bundan bir siyah ajanının sorumlu olduğu çıkmıştı ortaya. Ancak nedeni hala belli değildi. Anthony Carroll'ı verir misiniz dedi Billy telefonda. Ben Doktor Josephson. Buyurucu bir ifade vardı sesinde. Söyleyin o halde onunla acilen konuşmak istiyorum. Saatine baktı. Söyleyin ona tam bir saat içinde beni mutlaka arasın. Yüzü birden kara bulutlarla kaplanmıştı. Beni oyalamaya kalkma sersem. Gece gündüz her an onunla temasa geçebileceğini pekala biliyorum. Telefonu güm diye yüzüne kapattı. Luke ile göz göze geldi, utanır gibi oldu. Kusura bakma dedi. Herifçioğlu elimden geleni yapmaya çalışacağım demez mi? Lütufta bulunacakmış gibi. Luke, Elspeth'in Anthony Carroll için eski bir dost olduğundan söz ettiğini hatırlıyordu. Luke ve Baron ile Harvard'da birlikteymişler. Şu Anthony dedi, dost sanıyordu. Anlıyorum. Billy başını salladı, yüzünde endişeli bir ifade vardı. Ben de öyle sanmıştım. Saat 19.30. Isı derecesi sorunu insanı taşıyacak bir uzay aracı için büyük bir engel. Yalıtımın yeterliliğini ölçmek için Explorer'a 4 termometre konmuştur. 3'ü deri ısısını ölçmek için dış kabukta, biri de içerisinin ısı derecesini ölçmek üzere aletin içine monte edilmiştir. Amaç insanoğlunun yaşamını rahatlıkla sürdürebilmesi için ısıyı 40 ile 70 arasında Fahrenheit derecede tutmaktır. Berlin yeri Massachusetts bulvarı üzerindeydi. Rock Creek koyuna bakıyordu. Çevreye büyük kaşaneler, elçilik binaları serpilmişti. Oturduğu yer İspanyol havası taşıyordu. Süslü İspanyol sömürgecilerinin evlerindeki eşyalarla döşenmişti. Koyu ahşap biçimler göze çarpıyordu. Bembeyaz duvarlarda güneşle kavrulan manzaralar asılıydı. Luke Billy'nin Bern'in İspanyol Sivil Savaşı'na katıldığını söylediğini anımsadı. Bern gerçekten de bir dövüşçü olabilirdi. Koyu siyah saçları seyrelmeye başlamıştı. Göbeği de kemerinin pantolonunun üzerinde hafifçe sarkıyordu. Yüzünde bir haşinlik, gri gözlerinde donukluk göze çarpıyordu. Luke anlatacağı garip hikayeye ayağı yere basan bu adamın inanacağını sanmıyordu pek. Bern Luke'un elini içtenlikle sıktı, ona küçük bir fincan koyu kahve ikram etti. Konsol gramofonun üzerinde elinde tüfek, yırtık bir gömlek giymiş orta yaşlı bir adamın gümüş çerçeveli fotoğrafı duruyordu. Luke onu eline alıp baktı. ''Largo Benito'' dedi Bern, ''tanıdığım en büyük adam, İspanya'da birlikte savaşmıştık. Oğluma Largo adını koydum. Billy ona Larry der ya.'' Bern İspanya'daki savaş yıllarını yaşamının en güzel yılları gibi görüyor olmalıydı. Luke kendisinin de en güzel yıllarının hangi yıllar olduğunu bilmek istermiş gibiydi. ''Herhalde benim de güzel yaşantılarım olmuştur.'' dedi esefle. Bern keskin bir bakış fırlattı ona. ''Neler oluyor yahu eski dost?'' Luke oturup Billy'nin hastanede keşfettiklerini ona anlattı, devam etti. ''Dinle bak. Bana göre olan biten şu, inanıp inanmamak sana kalmış bir şey ama sana anlatmalıyım. Doğrusu senin ışık tutacağını sanıyorum bu esrar üzerine.
Elimden geleni yaparım.
Pazartesi günü Washington'a geliyorum, roketin fırlatılmasından hemen önce. Yolculuğumun amacı kimseye söylemediğim bir şey hakkında orgeneralin biriyle konuşmak. Karım endişeleniyor, Anthony'ye telefon ediyor, bana göz kulak olmasını söylüyor. Anthony benimle sözüm ona kahvaltıda buluşmak için randevulaşıyor.
Bunda mantık dışı bir şey yok. Anthony senin eski dostun. Ben seni tanıdığımda aynı odada kalıyordunuz.
Bundan sonrası biraz düşündürücü. Pentagon'a gitmeden Anthony ile kahvaltıda buluşuyorum. Beni uyutacak bir madde katıyor kahveme. Arabasına koyduğu gibi de Georgetown Akıl Hastanesi'ne götürüyor. Şöyle veya böyle Billy'nin orada olmamasını ayarlamış olmalı ya da Billy oradan ayrılıncaya kadar bekliyor. Yani Billy'nin beni görmemesi için elinden geleni yapıyor. Sonra önceden ayarladığı, rüşvete hayır demeyeceğini bildiği Dr. Len Ross'u kandırıyor. Sowerby Vakfı'nın mütevelli heyetindeki nüfuzunu kullanarak Len'i hafızamı silecek bir tedavi uygulaması için ikna ediyor. Luke sözüne ara vermişti. Bern'in bütün bunlar saçma demesini bekliyordu. Aşırı hayal mahsulü bulmuş olacağını sanıyordu. Öyle olmamıştı ama. Amacı neydi peki diye sordu. Luke beklemiyordu böyle bir soruyu. Luke şimdi daha bir rahatlamıştı. Bern anlattıklarına inanacak olursa yardım edebilirdi. Şimdi nasıldan çok neden üzerinde durmamız gerek? Tamam. İzini örtmek için beni hastaneden hemen taburcu ediyor, paçavralar giydiriyor. Herhalde ben hala tedavi uygulaması için bilincimi yitirmiş durumda beklerken. Sonra da Union tren istasyonuna atıyor. Yanıma da bir çömez katıyor. Benim hep o halde yaşayan biri olduğuma inandırması için. Aynı zamanda da unutturma tedavisinin işe yarayıp yaramadığını kontrol etsin diye. Ben kuşkuyla bakmaya başlamıştı. Ama er geç hakikati anlayacağını bilmesi gerekirdi. O kadar kesin olan bir şey değildi, en azından bütünüyle. Birkaç gün ya da birkaç hafta içinde kim olduğumu anlayacağımı bilmesi gerekirdi elbette. Ama benim hala içkici olduğuma, inanacağıma inanıyordu. Söylediklerine bakılırsa insan fazla alkol aldıktan sonra geçmişini epey unuturmuş.
Buna inanmayacak olursam ve sorular sormaya başlarsam işte o zaman ayıkla pirincin taşını. Billy bu arada esrarlı hastayı unutmuştu. Kaza bir daha sözünü edecek olursa Ross kaydını yok edecekti. Ben düşünüyordu, tehlikeli bir plan ama olmaz da değil. Gizli işlerde bundan iyisi can sağlığı. Bu konuya kuşkuyla yaklaşmaman şaşırttı beni. Ben onu sıktı, Luke üsteliyordu. Bu hikayeye hemen inanmış olmanın özel bir nedeni var mı? Hepimiz gizli işler çeviriyoruz, olur böyle şeyler. Luke Bern'in ondan bir şey gizlediğini sezmişti. Ona yalvarmaktan başka çaresi yoktu. Bern, eğer bir şeyler biliyorsan ne olur Allah rızası için söyle. Her türlü yardıma ihtiyacım var. Bern endişeli görünüyordu. Bir şey yok değil ama bir sır bu. Kimsenin başını belaya sokmak istemiyorum. Luke'un içi umutla hop etti. Ne olur söyle bana, çok kötü durumdayım. Bern ona baktı, öyle görünüyorsun. Derin bir nefes al, pekala dinle. Savaşın sonlarına doğru Billy ile Anthony Amerikan gizli servisi için özel bir proje üzerinde çalışıyordu. Doğruluk İlaç Kurulu. Bunu o sıralarda sen ben bilmiyorduk. Ben neden sonra Billy ile evlendiğimde öğrendim. Soruşturmaya tabi tutulan esirler üzerinde etkisi olacak maddeler üzerinde çalışıyorlarmış. Bunlar arasında meskalin, barbituratlar, skopolamin ve esrar varmış. Üzerinde test ettikleri şahıslarsa komünist eğilimli askerlermiş. Billy ile Anthony New Orleans'ta, Memphis'te, Atlanta'daki bir askeri kampa gitmişler. Önce belledikleri askerin güvenini kazanıyorlar, ona esrarlı sigara veriyorlar, sonra da sırları ele verip vermediklerini denetliyorlarmış. Luke güldü. Bedava uçmak için nelere katlanılıyor? Bern evet der gibi başını salladı. O sırada matrakımsı bir yanı vardı bütün bunların. Savaştan sonra Billy koleje döndü ve doktorasını yaptı. Nikotin gibi türlü yasal maddelerin insanın zihin durumları üzerindeki etkisi üzerineydi tezi. Sonunda profesörlüğe yükseldiğinde çalışmalarını aynı alanda sürdürdü. İlaçların ve başka etkenlerin insan beyni üzerindeki etkilerini araştırmaya devam etti. CIA için çalışmıyordu değil mi? İlkin ben de öyle sanmıştım, yanılmışım. Vay canına. 1950'de Roscoe Hill & Carter'da müdürken servis kod adı Mavi Kuş olan bir projeyi hayata geçirmeye başladı. Hill & Carter faturasız para harcanabileceğini söylemişti. Böylece arkada yazılı delil bırakmak istemiyordu. Mavi Kuş zihin denetimine ilişkindi. Gerçek kaynağı gizlemek için parayı vakıflar kanalıyla aktararak üniversitelerde bir sürü yasal araştırma projesini finanse etti. Billy'nin işi böyle finanse edildi. Bu konudaki tutumu neydi Billy'nin? Az kavga patırtı olmadı aramızda o konuda. Buna bulaşmamasını söyledim ona. CIA insanların beynini yıkamaya çalışıyordu. O bütün bilimsel bilginin iyiye de kötüye de kullanılabileceğini savunuyordu. Paha biçilemeyecek araştırma yaptığını söylüyordu. Paranın nereden geldiği onun için önemsizdi. Boşanma nedeniniz bu muydu? Bir bakıma, ben bir dedektif hikayesi adına bir hikaye yazmaktaydım. Aslında filmciliğe atılmak istiyordum. 1952'de olan bitenlerden habersiz vatandaşlarının beynini yıkayan gizli bir hükümet servisi hakkında bir senaryo yazdım. Jack Warner senaryoyu satın aldı, bunu Billy'ye söylemedim.
Niye?
CIA'nın filme el koyacağını bildiğim için.
El koyabiliyorlar demek.
El koymadıkları var mı?
Ne oldu peki?
Film 1953'te gösterime girdi. Frank Sinatra siyasi bir cinayete tanık olan bir şarkıcı rolündeydi. Belleği gizli bir süreçte silinmişti. Joan Crawford onun menajeri rolündeydi. Stüdyolardan büyük para teklifleri alıyordu.
Billy ne diyordu bu işe?
Onu filmin galasına götürdüm.
Öfkelenmiş olmalı.
Pişman olmuş gibi gülümsüyordu. Çok bozuldu. Ondan aldığım gizli bilgileri kullandığımı söyledi. CIA'nın finansmanını keseceğinden emin olduğunu, araştırmasının içine ettiğimi söyledi. Evliliğimizin sonu oldu.
Değerler konusunda anlaşamadığınızı söylerken bunu kastediyor olmalıydı.
Haklı, seninle evlenmeliydi aslında. Seninle evlenmemesinin nedenini bir türlü anlayamadım.
Luke'un yüreği hop etti. Ben bunu niçin söylemişti acaba? Bu soruyu şimdilik sonraya bıraktı. Her neyse 1953'e dönelim. CIA herhalde finansmanını kesmedi.
Hayır, Bern acı acı gülümsedi. Benim kariyerimin sonu oldu.
Nasıl yani?
Bağlılık soruşturmasına tabi tutuldum. Savaşın sonuna kadar komünisttim, kolay bir hedeftim dolayısıyla. Hollywood'da kara listedeydim. Radyodaki eski işime bile dönemedim.
Anthony'nin rolü neydi bu işte?
Beni korumak için elinden geleni yaptığını söyledi Billy. Ama emir yukarıdandı.
Bern kaşlarını çattı.
Ama senin anlattığın şu hikayeden sonra bunun doğru olduğundan pek emin değilim artık.
Ne yaptın sonra?
Bir iki yıl zar zor geçindim. Sonra müthiş ikizler geldi aklıma.
Luke kaşını kaldırdı. O da nedir gibisinden.
Çocuk kitapları dizisi.
Bir kitaplığa işaret ediyordu.
Kitapların parlak kapları renk cümbüşü sergiliyordu. Okumuşsundur kız kardeşinin çocuğuna.
Luke bir yeğeni olduğuna sevinmişti. Belki de birden çoktu. Onlara yüksek sesle okumuş olma fikri hoşuna gitmişti. Kendi hakkında daha öğreneceği çok şey vardı.
Lüks apartmanın hoşuna gitmiş gibi bir hareket yaptı. Kitaplar başarılı olmuş olmalı.
Bern evet der gibi başını salladı.
İlk hikayemi takma bir adla yazmıştım. McCarthy büyücü avının kurbanlarına sempatik görünen bir ajan kullanmıştım. Kitap çok satanlar arasına giriverdi. O gün bugün her yıl iki kitap çıkardım.
Luke kalkıp raftan bir kitap aldı, okumaya başladı. Hangisi daha yapışkandır, bal mı yoksa erimiş çikolata mı? İkizlerin bilmesi gerekiyordu. Annemi bu kadar kızdıran deneyi yapmalarının nedeni buydu.
Gülümsedi. Çocukların bunlardan hoşlandığını düşünüyordu. Sonra üzülür gibi oldu. Elspeth ile benim çocuklarımız yok.
Bilmem neden dedi Bern. Her zaman çocuk yapmaya karşı bir istek duymuşsundur.
Denedik olmadı. Luke kitabı kapadı. Bizim evliliğimiz mutlu bir evlilik mi acaba?
Bern içini çekti. Madem ki sordun, hayır.
Niçin?
Bir şey gitmiyordu, sen de bilmiyordun nedenini. Bir keresinde bana telefon etmiştin, tavsiyede bulunmamı söylemiştin. Ama yardım edemedim.
Birkaç dakika önce Billy'nin aslında benimle evlenmiş olması gerektiğini söyledin.
Birbirinize çok düşkündünüz.
Peki ne oldu?
Doğrusu bilmiyorum. Savaştan sonra aranızda büyük bir kavga geçti. Bizler nedenini bir türlü anlayamadık.
Bunu Billy'ye sormalıyım.
Herhalde.
Luke kitabı rafa geri koydu. Her neyse şimdi anlıyorum anlattıklarımı acayip karşılamamış olmanı.
Öyle dedi Bern. Anthony'nin yaptığına kuşku yok.
Peki neden ama?
Hiçbir fikrim yok.
15. ayrımın sonu. Sayfa 197.